Kitabın adı Bıçak Sırtı, yazarı Osman Aysu. İkinci ayrım, birinci bölüm. Islak ve soğuk kış gecesinin ürpertici karanlığında yaşlı adam mezarlığın içinden geçen yola girdiğine pişman olmuştu. İçinde hafif bir ürküntü hissetti. Hiç gereği yokken başını çevirip arkaya baktı. Kimsecikler yoktu arkasında uzanan eğri büğrü taşlı yolda. Sadece soğuk rüzgarın etkisiyle sallanan ulu selvilerin çıkardığı hışırtıları ve yağmur damlacıklarının mezar taşlarına çarparken hasıl ettiği pıtırtıları duydu. Bu yoldan yüzlerce kez geçmişti yaşlı adam. Hiçbir keresinde de korktuğunu anımsamıyordu. Ama nedense bu akşam içinde garip bir tedirginlik yaşıyordu. Belki soğuktandır diye düşündü. Çişi de gelmişti. Fakat ne soğuktan ne de az evvel çıktığı kahvede içtiği çok sayıdaki çayın mesanesine yaptığı tazikten değildi ürpertisi. Adımlarını hızlandırdı. Karacaahmet mezarlığına çiçekçi tarafındaki aralıktan girmişti. Duvar dibine bakan ve Alevi dergahının yanına çıkan kapıdan da terk edecekti mezarlığı. Kahveden evine giden en kestirme yoldu bu. Az ilerisi ama nedense her adım atışında içindeki korku daha da artıyordu. Tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Huzursuzca yağmurlu havadaki sessizliği dinledi. Uğulduyan rüzgar ve düşen yağmur taneciklerinin pıtırtıları olmasa mezarlık her zamanki gibi ölü sessizliğini sürdürüyor olacaktı. Kulak kabarttı. Farklı bir ses kulağına çarpmıştı. Hafif, kesik kesik bir hırıltı sanki. Yanılıyor muydu yoksa? Elinde olmadan bakışları her iki yanında uzayıp giden irili ufaklı mezar taşlarına kaydı. Mezarlıklar yeterince aydınlatılmazdı. Kabir başlarındaki iri mermer taşlar gözüne daha ürkütücü ve korkunç gözüktü. Utanmasa koşacaktı. Saçmalama diye kendi kendine moral vermeye çalıştı. Korkması için hiçbir sebep yoktu. Burası sadece bir yoldu. Tek farkı mezarlığın içinden geçmesiydi. Aklına çocukluğunda duyduğu, korku üzerine kurulu hortlak hikayeleri geldi. Ama yaşlı adam hayalet ve hortlak hikayelerine inanmazdı. O sesi, o garip sesi yine duymuştu. Hem de daha yakından. Durup bir daha arkasına baktı. Sadece boşluk ve karanlık vardı. Saat 1'i geçiyor olmalıydı. İlerlediği istikametteki ana yoldan hızla geçen bir otomobilin farlarının yarattığı aydınlığı fark etti. Yaklaşık 20 ya da 30 metre daha yürüse mezarlıktan kurtulacaktı. Bir hışırtı. Sanki mezar aralarındaki ıslak otlar üzerinde yürüyen birinin ayak sesleri. Saçma diye fısıldadı. Şayet etrafında biri varsa bu insan olmalıydı. Yaygın inanca göre ölüler her zaman sessiz olurlardı. Şayet varsa ortakların gürültü yaptığını hiç işitmemişti. Korku onu yerine mıhladı. Adım atamıyordu. Öylece hareketsiz durdu. İnanmamasına rağmen başını dört bir yana çevirip çevresinde her an aniden belirecek bir hayaletin ortaya çıkmasını bekledi. Beyaz kefeni içinde yattığı topraktan fırlamış, uzun bir hortlak görüntüsü. Kendi kendine yaptığı telkinler netice vermemişti. Hala sapır sapır titriyordu. Ama bu titremenin dolu idrar torbasından gelmediğinin de bilincindeydi. Korku titremesiydi bu. Yolun sonundaki asfalta çıkan açıklığı yağan şiddetli yağmura rağmen görebiliyordu. Sadece 20 metre, belki daha az bir uzaklık. Gecenin köründe mesafe tayin edemiyordu. Ne olursa olsun bir daha bu yolu kullanmamaya karar verdi. Ne gece ne gündüz. Kulaklarını dikti. O ürkütücü sesi yeniden duymaya çalıştı. Ayak sesine benzeyen hışırtı kesilmişti. Duyamadı. Uğultu, yalnızca rüzgarın uğultusu vardı. Bir de yağmur sesi. Karanlıkların içinde bir iki adım daha attı. Evine gitmek için varmak istediği yol daha tenha ve hareketsizdi. Ama orası alt tarafı bir caddeydi. Emin ve aydınlık. Her şey o birkaç saniye içinde oldu. Sağ tarafındaki eski iri mezar taşının arkasından iri bir gölgenin birden peydahlandığını dehşete kapılarak gördü. Kesin kes bir hayalet değildi bu. Etli, canlı bir insan. Gerçi adam birdenbire ortaya çıkıvermişti. Ama korkulacak bir şey yoktu. Alt tarafı kendi gibi bir Ademoğluydu. Eski mezarlık safsataları, yağan yağmur, fırtınalı hava, belki de kahvede yenilgiyle sonuçlanan okey oyununun sinirliliğini atamamasından kaynaklanmıştı bu gerginliği. Çişi de bu kadar fazla gelmese belki titremeyecekti. Gecenin bu saatinde karanlıktaki gölgenin mezarlıkta ne aradığını bilemezdi tabii. Alelade bir yolcu olabilirdi ya da kendisi gibi sıkışıp tenha bir köşeye mesanesini boşaltmak isteyen biri de. Tam rahatlayıp gevşediği sırada gecenin karanlığında ışıldayan metal parıltısını görünce birden uyandı. Şayet yanılmıyorsa bu keskin bir hançerdi. Yoksa karşısındaki yol kesen bir şehir eşkıyası, bir soyguncu muydu? Öyleyse karşısındaki adam hayal kırıklığına uğrayacaktı. Yaşlı adam emekli bir memurdu. Devamlı gittiği kahvede içtiği çayların hesabını bile haftadan haftaya ancak öderdi. Üstünde ne kıymetli bir şey vardı ne de ödeyebileceği bir para. Sahip olduğu tek şey canıydı. Gölge iki adımda yanına yaklaştı. Elindeki sivri hançeri tek kelime etmeden yaşlı adamın boynuna doğru savurdu. Son derece ustaca. Adamın gırtlağından bir kan sütunu fışkırdı. Yerinde sallandı. Neye uğradığını şaşırmıştı. Gözleri inanılmaz bir hayretle irileşti. Bağırmak istedi ama paralanan hançeresinden ses çıkmadı. Titreyen dizleri büküldü ve yüzü koyun yere yuvarlandı. Esrarengiz gölge vakit geçirmeden onu eski paltosunun yakalarından kavrayarak yan taraftaki bir mezar duvarının kenarına doğru çekti. Çok kısa bir debelenmeden sonra ruhunu teslim eden adamı sırtüstü çevirdi ve yağmur altında öylece bıraktı. Hala boynundan ılık ılık akan kan yağmurdan ıslanan otlara karışıyordu. Katil son bir şey daha yaptı. Cebinden çıkardığı ufak bir kağıt parçasını cesedin paltosunu aralayarak içindeki giysinin yakasına bir çengelli iğneyle iliştirdi. Sonra hiçbir şey olmamış gibi doğrularak ağır ve kendinden emin adımlarla çiçekçi istikametinde yürüyerek mezarlıktan çıktı. Tülay hızlı giden arabanın savrultusunu hafifletmek için ön koltuğa sıkı sıkıya yapışırken "Yavaş ol Ömer abi." diye seslendi ters ters. Cinayet haberine yetişelim derken korkarım bizler trafik kazası haberi olacağız. GTV kanalının anlaşmalı şoförü gülerek karşılık verdi. Takma kafana, usta eller desin, bir şeycik olmaz. Kız homurdanmaya devam etti. Havaya baksana, berbat yağmur yağıyor. Daha dün Sarıyer'den dönerken lastiklerin kabak olduğunu söylüyordun. Atlı kovalamıyor, nasıl olsa adam ölmüş. Son nefesinde yetişip ağzından beyanat alacak değiliz ya. Şoförün yanındaki koltukta oturan televizyon kanalının haber dairesi elemanlarından Cahit arkaya dönerek sırıttı. Haber kutsaldır ve bir habercinin ilk görevi olaya anında yetişip bilgileri toplamaktır. Sana kaç kere bunun erkek işi olduğunu söylemiştim. Başka çalışacak iş mi bulamadın yahu? Bir bankada ya da özel bir şirkette çalışsaydın şimdi bu saatte ne güzel sıcak yatağında mışıl mışıl uyuyor olacaktın. Kendi düşen ağlamaz derler. Yakınmaya hiç hakkın yok. Bırak zevzekliği diye söylendi Tülay oturduğu arka koltuktan. Bu defa yanındaki kameraman arkadaşı Taner lafa karıştı. Sahi Tülay neden bu işi seçtin diye sordu. Nedeni var mı ayol? Gazetecilik okulu mezunuyum. Başka ne iş yapabilirim ki? Hem ben mesleğimi seviyorum. Şikayetçi de değilim. Tek isteğim bu kötü hava şartlarında biraz daha yavaş gitmek. Tedbirli olmayı istemek suç mu yani? Cahit kıza takılmaya devam etti. Hatayı başlangıcında yapmışsın. Ne hatası? Gazetecilik okulu yerine şöyle adam gibi bir fakülteye gitseydin. İktisat, hukuk ya da mimarlık falan gibi. Yok canım. Sanki bizler her istediğimiz fakülteye giriyormuşuz gibi konuşuyorsun. Puanım ancak gazeteciliğe yetti. Ne yapayım? O zaman şartlardan yakınmayacaksın. Allah'ını seversen abuk sabuk konuşmayı kes Cahit diye mırıldandı genç kız. Bir yandan ufak tefek sırt çantasını dizlerinin üzerine alırken bir yandan da homurdanmaya devam ediyordu. Zaten bu gece popom iskemle yüzü görmedi. Üçüncü kere göreve çıkıyorum. Bir de senin manasız şakalarına katlanacak halim yok. Cahit bir kahkaha attı. Ama kızın üstüne de fazla varmadı. Aslında Tülay'ın genç yaşına rağmen çok iyi bir gazeteci olarak yetiştiğinin farkındaydı. Meslekte ondan 5 yıl daha kıdemliydi. Haber servisinde çalışmanın zorluğunu da iyi bilirdi. Bu arada araba Bağlarbaşı üzerinden hızla duvar dibine doğru ilerliyordu. 2-3 dakika sonra olay yerine varacaklardı. Zeynep Kamil Hastanesi'nin yanından geçerlerken yavaş yavaş arabanın içinde hazırlanmaya başladılar. Taner elindeki kamerasını son bir kez gözden geçirdi. Olay yeri asayiş şubesinin elemanlarıyla doluydu. Gecenin üçünde Karacaahmet mezarlığı kum gibiydi. Kendilerinden evvel oraya üşüşmüş birkaç televizyon ekibi ve gazeteciler görünce Cahit umarım geç kalmamışızdır diye homurdandı. Şoför arabayı uygun bir yere park edince haberciler ok gibi fırlayarak mezarlığa daldılar. Bardaklardan boşanırcasına yağan yağmur altında flaşlar patlıyor. Kameralar çalışıyordu. Üçü de dağılarak haber toplamak için ayrıldılar. Taner cinayet mahalline gelerek kamerasını çalıştırmaya başladı. Yaşlı maktulün üzerine örtecek bir şey dahi bulunamamıştı. Adamın kesik gırtlağından akan kan durmuştu. Ama yağan yağmura rağmen ıslak otların üzerinde kesif kan izleri görünüyordu. Taner böyle manzaraları görmeye alışkın olduğu halde midesinin kabarır gibi olduğunu hissetti. Cahit yanındaki birkaç gazeteciyle birlikte yaklaşabildiği oranda polis arabalarından birinin yanına sokulmuştu. Arabanın yanık olan iç lambasının ışıkları altında polisler birini sorguya çekiyorlardı. Yanındaki gazetecilerden sorgulanan adamın cesedi görerek polise bildiren kişi olduğunu öğrendi. Adamın yanakları ıslaktı ama Cahit bunun üzüntüden mi yoksa yağan yağmurdan mı olduğunu kestiremedi. Polis cinayet sebebini henüz tayin edememişti. Sorgulanan adamın maktulün kahve arkadaşı olduğunu yine yanındaki gazetecilerden öğrendi. İddiasına göre ondan yarım saat kadar sonra kahveden ayrılmıştı. Her zaman geçtikleri mezarlığın içine dalınca da arkadaşının cesediyle karşılaşmıştı. Cahit olaya bakan polis amirine yaklaştı ve maktulün kimliği hakkında bilgi almaya başladı. Polisin basına resmi bir açıklama yapması için henüz çok erkendi. Fakat yaşlı adamın üstünden çıkan kimliğe göre adı Ali Sözen'di. Devlet Deniz Yolları'ndan emekli eski bir çımacı. Maktulün cüzdanı üzerinde çıkmıştı. Ama içinde yok denecek kadar az para vardı. Yol kesme veya gasp gibi bir neden olamazdı. Herhalde başka sebepler aranacaktı. Cesedi bulan arkadaşı Ali Sözen'in çok iyi bir insan olduğunu, çevresinde sevilen ve aranan bir kişi olduğunu ısrarla vurguluyordu. Böyle hunharca bir cinayete kurban gitmesi için bir neden göremediğini bilhassa belirtmişti. Tülay ise olay yerinde çok ilginç bir haberle karşılaştı. Daha evvel vaka mahalline yetişen bir gazetecinin ifadesine göre maktulün ceketinin yakasına iğne ile iliştirilmiş bir ufak pusula çıkmıştı. Gazeteci ilk müdahaleyi yapan polislerle birlikte kağıtta yazılı olanı görmek şansına erişmişti. Tülay'ı da şaşırtan bu oldu zaten. Gazetecinin ifadesine göre bu bir şiirdi. Evet. Yaşlı adamın ceketinin yakasına iğnelenmiş bir şiir çıkmıştı. O kağıt parçasının katil tarafından yakasına iliştirildiği düşünülüyordu. Zira öldürülen Ali Sözen'in arkadaşının verdiği ifadeye göre çımacının şiir ve edebiyatla uzaktan yakından hiçbir alakası yoktu. GTV'nin haber ekibi geriye dönerken bir hayli sessizdi. Her ne kadar görevleri gereği bu tür olaylara alışık olmalarına rağmen sinirleri gerilmiş ve şahit oldukları manzara karşısında durgunlaşmışlardı. Ayrıca her zaman karşılaştıkları sıradan cinayetlerden birine benzemiyordu bu vaka. Burunları garip ve endişe verici bir koku almıştı. Galiba neden de maktulün yakasına iliştirilmiş o şiirdi. Sessizliği ilk bozan arabanın şoförü oldu. "Yahu nedir bu sessizliğiniz? Hepinizin uykusu mu geldi? Neden konuşmuyorsunuz? Anlatsanıza neler olmuş? Dut yemiş bülbül gibisiniz. Sizleri hiç böyle görmemiştim." Şoföre kimse cevap vermedi. Neden sonra ilk ağzını açan Cahit oldu. "Pis, boktan bir cinayet be Ömer abi. Yaşlı bir adamcağızı boynundan bıçaklamışlar. Feci bir manzaraydı. Gariban adam ıslak mezar taşlarının arasında boylu boyunca uzanmış yatıyordu işte. Daha ne olsun." Şoför, "Sizleri beklerken o kadarını ben de duydum. Neden öldürmüşler belli mi?" diye sordu. Cahit Tülay'a dönüp sordu. "Sen ne düşünüyorsun?" "Ne bileyim," dedi kız. "Henüz hiçbir fikrim yok. Herhalde yakında kokusu çıkar." Bu kez kameraman Taner sordu. "Aranızda o şiiri gören var mı?" Cahit bilmem dercesine omuzlarını silkti. Tülay başını salladı. "Ben kopya ettim." "Aferin be, benim becerikli arkadaşım. Kimden aldın?" "Polis o şiir hakkında henüz konuşmuyor. İlhan'dan aldım. Şu Hürriyet'te çalışan çocuktan. Meğer şiiri ilk gören oymuş." Cahit olayı atladığına hafif bozulmuş gibi sordu. "Tanıyor musun onu?" "Bazen böyle vakalarda karşılaşıyoruz. İyi çocuktur. Benden saklamadı." Taner mırıldandı. "Ne yazıyor şu şiirde? Bize de okusana." Tülay çantasına tıktığı not defterini çıkardı. Sayfaları karıştırdı. "Dinleyin," dedi. "Sivrilir kırık taşlar çürümüş dişler gibi. Sallanır iki yanda deli dervişler gibi. Selviler, bu upuzun, bu simsiyah selviler. Yolda uzar, kısalır beliren hayaletler. Kefenli cenazeler, kefensiz iskeletler. Sessiz adımlarla dolaşır bu civarda." Genç kız ürpererek not defterini kapattı. Herhangi bir yorum yapmadı. "Bu ne biçim şiir yahu?" diye homurdandı Cahit. "Tam ölümü ve mezarlığı anlatıyor sanki. Ne korkunç değil mi?" Taner yerinde huzursuzca kıpırdanarak "Vallahi öyle," dedi. Cahit, "Bu şiiri gerçekten katil mi yazmış?" diye sordu ortaya. Sonra da gülerek mırıldandı. "Eğer öyleyse polis bir katili değil bir şairi aramalı. Fakat bir şair, gariban, emekli bir çımacıyı neden öldürsün ki? Bana hiç de akla yakın gelmiyor. O kadarını bilemem," dedi Taner. "Ama yapmış işte. Eseri ortada. Belki de şiiri dikkat çeksin diye yapmıştır." "Saçmalama Taner," diye çıkıştı Tülay. "Bu gece sizin neyiniz var kuzum? Hep abuk sabuk şeyler konuşuyorsunuz. İnsan şiiriyle meşhur olmak için cinayet mi işler? Ettiğiniz laf mantıklı geliyor mu size?" "Bozulma yahu, laf olsun diye söyledim. Tabii ki cinayetin başka bir sebebi vardır. Hiç de komik değil. Hem şiiri katilin yazdığını ne biliyorsunuz? Belki başka birine aittir." Cahit, "O da doğru ya," diye mırıldandı. "Belki başka birine aittir. En iyisi yarın bizim üşütük nizama soralım. O mutlaka bilir. Ne de olsa çocuğun ihtisası bu." Şoför Ömer, "Üşütük Nizam da kim?" diye sordu. Üç haberci ilk defa kendilerini tutamayarak gülüştüler. Cahit şoföre döndü. "Üşütüğü tanımıyor musun Ömer abi?" dedi. "Yo, sizin serviste mi?" "Tabii. Hani çenesinde top sakalı olan, gözlüklü, daima pipo içen entel biri var ya, hiç rastlamadın mı ona?" "Hayır," dedi şoför. "Benim arabama hiç binmedi. Denk gelmemiş herhalde. Şairdir. Yani şiir yazıyor, öyle mi?" "Doğrusunu istersen şiir yazıp yazmadığını bilmiyorum. Ama şiirden anlar, zira edebiyat fakültesi mezunudur. Tülay, iyi akıl ettin Cahit dedi. Yarın servise gelince ona bir gösterelim. Belki bize bir fikir verir. Yorgunluk iyice üzerlerine çökmeye başlamıştı. Tülay, Taner'in başını yan cama dayayıp kestirdiğini gördü. Kameraman alem bir çocuktu. Her şartta rahatlıkla uyuyabilirdi. Kendisinin de gözünden uyku akıyordu. Televizyon binasına döndüklerinde genç kız, haber servisini oldukça tenha buldu. Gece nöbetine kalan ekipten bazıları, herhalde dışarıda yeni görevler peşindeydiler. Bu saatten sonra inşallah yeni bir şey zuhur etmez diye dua etti. Taner yanlarından ayrılarak montaj dairesine gitmişti. Cahit pek yorgun görünmüyordu. Serviste çalışanlardan biriyle laflamaya başlamıştı bile. Tülay'a binanın sıcaklığı ilaç gibi geldi. Bütün geceyi soğukta ve yağmur altında geçirmişti. Yavaş yavaş kemiklerinin ısındığını duyumsadı. Sırtından montunu, sonra da kalın tabanlı botlarını çıkarıp koltuğuna oturdu. Bir süre ayak parmaklarını yün çoraplarının üzerinde ovuşturdu. Blue Jean'inin paçaları mezarlıkta çamurlanmıştı. Bacaklarını uzattı ve oturduğu yerde biraz uyumaya çalıştı. Zor ve yorucu bir gece geçirmişti. Göz kapakları kapanırken, aklına olay yerine giderken Cahit'in yaptığı şaka geldi. Mesleğini seviyordu hiç kuşkusuz ama görevinin ve çalışma şartlarının cidden zor yanları vardı. Bunları düşünürken uyuyakaldı. 2 saate yakın koltuğun üzerinde pinekleyerek uyudu. Şansı yaver gitmiş, yeni bir olaya gönderilmemişti. Gözlerini açtığında saatine baktı. Sabahın 6.30'uydu daha. Karşı masada oturan Cahit uyandığını görünce laf attı. Pamuk Prenses uykusunu aldılar mı acaba? Tülay gerinirken yine başlama diye homurdandı. Cahit kıs kıs güldü. Ne geceydi ama değil mi? Hadi uyan da karar verelim artık. Haberi kim kaleme alacak? Sen yazmak ister misin? Hiç hevesli değilim, sen yaz. Haber senin. Şiir hikayesini de sen öğrendin. Kanımca sen kaleme alsan daha adilane olur. Hakkını yemek istemem. Cahit senin işin gücün yok mu yahu? Ben de mi bozdun? Niye sitem ediyorsun Pamuk Prenses? Yalan mı? Dün geceki cinayeti emsal vakalardan ayıran tek yan, maktulün yakasına iliştirilen şiirdi. Onu da sen öğrendin. Haberi yazmada senin hakkın olmalı. İstersen sana aşağıdan bir çay getireyim. Biraz kendine gelirsin. Tülay esnemeye devam etti. Elinde bir iş var mı? Vardı ama bitti. Genç kız ne olduğunu merak ederek, neydi? Dedi. Uyuyan güzeli seyretmek. Cahit'e hafif sitemkar şekilde baktı. Kendisine arkadaşlık duygusunun ötesinde bir ilgi duyduğunu uzun zamandan beri hissediyordu. Gerçi Cahit duygularını doğrudan açığa vurmamıştı hiç. Ama her kadın bunu anlardı. Aslına bakılırsa bu durumdan şikayetçi de değildi. Cahit yakışıklı ve dürüst bir gençti. Camiada da çok sevilirdi. Nazik, duygulu ve görevine her zaman 4 elle sarılan çalışkan bir insandı. Son 2 senedir genç kız onun kendisine yaklaşımında belirgin bir değişiklik olduğunu sezinliyordu. Cahit her ne kadar bunu kelimelerle açığa vurmuyorsa da kah bakışlarından, kah imalı davranışlarından anlayabiliyordu. Bırak şimdi gevezeliği de aşağıya beraber inelim. Karnım da acıktı. Belki bayat bir sandviç de buluruz. Tabii neden olmasın. Hadi gidelim. Tülay botlarını ayağına geçirip bağcıklarını bağlamadan yerinden kalktı. Yorgunluğunu henüz üzerinden atamamıştı. Asansöre doğru ilerlerken Cahit sordu. Dinlendin mi biraz? Galiba 2 saat kadar içim geçti. Hayır, 1 saat 40 dakika. Saat mi tuttun? Pek sayılmaz. Münasebetsiz bir telefonun Pamuk Prenses'in uykusunu bölmemesi için nöbete kaldım. Tülay sahte bir edayla mırıldandı. Bırak dalga geçmeyi. Ama ben ciddiyim. Öyle güzel uyuyordun ki işgüzar birinin telefonuyla uyanmana gönlüm razı olmadı. O an Cahit'in çok ciddi olduğunu biliyordu genç kız. Erkeğin gözlerinin içine baktı. Sağ ol dedi kısaca. Sen gerçekten iyi bir dostsun. Cahit kısa bir duraksama geçirdi. Belki yıllardır içinde filizlenen duyguları açığa vurmak için iyi bir zamandı. Ama nedense buna cesaret edemedi. Gülümsemekle yetindi. Televizyon kanalının kafeteryası o saatte oldukça tenhaydı. Birer kaşarlı sandviç ve çay alarak boş masalardan birine çöktüler. Önce aç kurt gibi sandviçlerini yiyip çaylarını içtiler. Çay yeni demlenmişti. Birer çay daha aldılar. Az sonra kanaldaki gündüz mesaisi canlanacak ve koridorlar kalabalıklaşacaktı. İkisi de akşam 6'ya kadar izinliydiler. Akşam 6'da yeniden gece nöbetine gireceklerdi. Cahit kıza sordu. 8.30 servisiyle gidecek misin? Bu haberi kimin yazacağına bağlı. O konuyu hallettiğimizi sanıyordum. Dedim ya, bu senin hakkın. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Şef sensin. Ben senin şefin değilim. Sadece senden kıdemliyim. Ama haberleri kaleme dökmeye bayılırsın. Genellikle de sen yaparsın. Olsun. O yazma tutkum. Haber senin sayılır. Tülay içini çekti. Aslına bakarsan olay beni etkiledi. Sebebini de bilmiyorum. Belki de bu koca şehirde işlenen sıradan cinayetlerden biri. Fakat nedense içimde garip bir his var. Burnum tuhaf bir koku alıyor. Ne tür bir koku? Sen hissetmiyor musun? Neyi? Olayın garipliğini. Garipliği nerede buldun yahu? Yaşlı bir çımacı öldürülmüş. Buna benzer cinayetler hemen her gün işlenmiyor mu? Ama maktulün yakasına iliştirilmiş bir de şiir bulunuyor. Bizim toplumumuza özgü bir tarz değil bu. Bana çok ters geldi. Boş versene. Toplum devamlı ilerleme kaydediyor. Yozlaşmada da değişiklikler olacak bit tabii. Artık katillerimiz de ileri batı düzeyine ayak uyduracak. Dalga geçme yine. Ben ciddiyim. Ben de. İnanmıyorum. Yani sen bu cinayeti sıradan bir olay gibi mi görüyorsun? Aynen öyle. Ayrıca benim seninki gibi koku alan şahane bir burnum yok. Tülay tatlı tatlı gülümsedi. Eli burnuna gitti. Kaşlarının arasından burnunun ucuna kadar işaret parmağını ağır ağır indirdi. Gerçekten de çok güzel bir burnu vardı. Bazen arkadaşları yaratılıştan güzel olan burnunun şahaneliğini konuşur, hatta onu kızdırmak için estetik bir müdahale geçirdiğinden bahisle şaka yollu takılırlardı. Cahit birden cesaretlenmiş gibi fısıldadı. Yusatların tek kelimeyle kusursuz Tülay. Bunu biliyor musun? Bu gerçeği genç kız da biliyordu tabii. Hafifçe ürperdi. Cahit, onun fiziki güzelliği hakkında ilk kez konuşuyordu. Ortam tenha ve Cahit'in hislerini açıklaması için gayet uygundu. Sessiz kalarak Cahit'in devam etmesini bekledi. Ama nedense genç adam devam etmedi. Yüz hatları önce büyük bir sıkıntı çekiyormuş gibi gerildi. Sonra birden yumuşadı ve her zamanki Tülay'ın tanıdığı şakacı haline dönüştü. Yazıyı sen yaz diye mırıldandı Cahit. Cahit'in iltifatlarının devam edeceğini ummuştu. Kısa bir uyumsuzluk anı yaşadı. Sihirli havanın bozulduğunu duyumsadı. ''Nasıl istersen'' diyebildi. ''Bana kalırsa bulunan şiiri yazacağım metne geçir. Fakat bir yorum yapma. Henüz erken. Ben bugün bizim üşütük nizamı bekler, ondan bilgi alırım. Belki şiir hakkında diyeceği bir şey vardır. Yarın haber servisine bir yazı daha veririz. Şu oğlan üşütük diye takılmayın yahu. Çocuğu kültürlü diye çekemiyorsunuz galiba.'' Ne yani? İnsan şiire meraklıysa üşütük mü olur? Bana ne bozuluyorsun canım? Oğlana o sıfatı ben takmadım ya. Herkes öyle dediği için ben de üşütük diyorum. Her neyse. Sen servisle evine dönmeyecek misin? Burada kalıp şu işi kurcalamak istiyorum, dedi Cahit. Belki emniyete de uzanırım. Tamam öyleyse. Anlaştık. Yerlerinden kalkarken ikisi de yorgunluklarını üzerlerinden atamamışlardı. Ama mesleklerine duydukları sevgi her şeyin üzerindeydi. İkinci ayrımın sonu sayfa 19. Devamı 3. ayrımda.